Sayfa 44. Farklı şeyler düşünmeye başlamıştı. Keyifsizdi. İsli ve soğuk olan havada kar yeni yeni serpiştiriyordu. Ayak attığı toprağın sallandığını hisseden genç adamı bir ürperti aldı. O an titrek, neşesiz bir sesle selamlandığını duydu. Bu sesin sahibini tanıyordu. Ordinov, "Hey, Yaroslav İliç!" dedi. Diri, kırmızı yanaklı, 30 yaşlarında görünen, orta boylu bir adam karşısında duruyordu. Gözleri griydi. Yağlı yüzü parlıyor, sürekli sırıtıyordu. Giyimine gelince, Yaroslav İliç'in her zamanki giyinme tarzıydı bu. Ordinov'a oldukça nazik bir tavırla elini uzattı. Ordinov, Yaroslav İliç'le tam bir yıl önce tamamen bir tesadüf sonucunda sokak ortasında tanışmıştı. Bu kolaylıkla edinilen arkadaşlığa tesadüften başka Yaroslav İliç'in iyi soylu ve hepsinin de ötesinde okumuşlu olan kimselerle ya da hiç olmazsa yetenek, tavır ve hareketleriyle en iyi çevrelerde yer alabileceklerine inandıklarıyla arkadaşlık etmek tutkusunda yardımı dokunmuştu. Yaroslav İliç'in ses tonu inceydi. Fakat alışkanlıktan dolayı olsa gerek, çok sevdiği dostlarıyla konuşurken bile sesinde berrak bir açıklık, güçlü ve emredici tonlar hissediliyordu. Yaroslav İliç, samimi ve coşkun bir sevinçle "Naber?" diye bağırdı. "Bu civarda oturuyorum." Sesini giderek yükselten Yaroslav İliç, "Ne kadar oldu?" diye sürdürdü. "Hiç farkında değilim. Demek komşuyuz. Ben de buralarda oturuyorum. Riyazan'dan döneli hemen hemen bir ay oldu. Eh, işte sonunda sizi yakaladım, benim eski yürekten dostum." Yaroslav İliç sevecen bir biçimde güldü. Sonra aniden heyecana kapılarak, "Sergeyev!" diye bağırdı. "Tarasov'a git, beni orada bekle. Ben gelmeden çuvallara dokunmasınlar. Şu Olsufriyev'in kapıcısını biraz azarla, hemen büroya gelsin. Bir saat içinde ben de geliyorum." Verdiği emri bitirdikten sonra kibar Yaroslav İliç Ordinov'un koluna girdi. Onu yakınlardaki bir lokantaya götürdü. "Bu denli uzun bir ayrılıktan sonra doğrusu karşılıklı bir iki laf etmeden sizi bırakamam." Ardından gizemli ve dindar bir sesle hafifçe, "İşleriniz ne durumda? Yine bilimle meşgulsünüz değil mi?" diye ekledi. Aklına birden parlak bir fikir gelen Ordinov, "Evet, bildiğiniz gibi," diye yanıtladı. "Övgüyü hak eden adamsınız Vasil Mihailovich, gerçekten de öylesiniz." Yaroslav İliç Ordinov'un elini sıktı. "Halkımız sizinle onur duyacaktır. Tanrı bu yolda yardımcınız olsun. Hey Tanrım, size rastladığım için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Kaç defa aklıma geldiniz. Şu bizim iyi yürekli şakacı dostumuz Vasil Mihailovich nerelerdedir acaba diye kaç kere kendi kendime sorup durdum." Özel bir bölüme geçtiler. Yaroslav İliç meze sipariş etti. Sonra içten bakışını Ordinov'a çevirerek çekingen ve adeta yılışır gibi bir tavırla "Sizden ayrıldıktan sonra çok okudum," diye söze başladı. "Puşkin'i tamamen bitirdim." Ordinov onu süzerken dalgındı. "İnsani duyguların çok güzel bir anlatımı. Ancak her şeyden önce size teşekkürlerimi sunmama müsaade edin. Doğru düşünce ve önerileriniz beni doğru yola yönlendirdi. Rica ederim." "Yok, müsaade edin. Ben her şeyi açıkça söylemekten taraf biriyim ve içimde hiç olmazsa bu duygunun yok olmamasıyla gururlanıyorum. Rica ederim, kendinize karşı haksızlık ediyorsunuz. Ben..." Ama Yaroslav İliç heyecanla, "Hayır dostum, hayır," diye reddetti. "Size nispeten ben kimim ki? Öyle değil mi?" "Aman efendim, öyledir, öyle." Kısa bir süre konuşmadılar. Ardından Yaroslav İliç biraz çekingen, biraz da yılışan tavrıyla, "Tavsiyelerinize uyarak birçok basit kimselerle dostluğumu kopardım. Bazı kötü alışkanlıklarımı da bıraktım," diye söze başladı. "Boş vakitlerimde daima evde oluyorum. Akşamları da elime geçirdiğim yararlı kitapları okuyorum. Tek arzum Vasil Mihailovich, elimden geldiğince vatanım için faydalı işler yapmak." "Sizi her zaman çok asil ve yürekli bir adam olarak tanıdım Yaroslav İliç. Eksik olmayın genç dostum, siz her zaman içimi ferahlatırsınız zaten." Yaroslav İliç, Ordinov'un elini büyük bir coşkunluk içinde sıktı. Heyecanı biraz geçtikten sonra, "İç mi misiniz ama?" dedi. "Rahatsızım, bana dokunur." "Rahatsız mısınız? Ne diyorsunuz? Ne zamandan beri nasıl rahatsızlandınız? Dilerseniz size, hangi doktora bakınıyorsunuz? İsterseniz sizin için bizim özel doktorumuza haber vereyim. Bizzat kendim giderim. Ondan iyisi yoktur. Mert bir doktordur." Yaroslav İliç şapkasını aldı. "Çok teşekkür ederim. Ne tedaviyle ilgilenirim ne de doktorlardan haz ederim." "Aman efendim, o nasıl söz?" Yaroslav İliç adeta yalvaran bir biçimde. "Eşi olmayan bir doktordur," diye devam etti. "Bakın, size geçen gün başımdan geçen bir olayı anlatayım değerli Vahil Mihailovich. Birkaç gün önce zavallı bir çilingir geldi. Alet elime battı, çaresine bakın diye. Semyon Partnitiç, zavallı adamın kangren olma riski olduğunu görünce yere bağlamış olan parmağını keserek zavallı adamcağızı kurtardı. Hem de bunu yanımda yaptı. Ancak bunu öyle asla şey yani öyle harika bir şekilde gerçekleştirdi ki insani acıya karşı duyulan merhamet olmasa merak uyandıran bir şey gibi keyif alınarak seyredilebilir bence. Peki siz nerede ve ne zaman hastalandınız dostum? Taşınma sırasında. Yine ayağa kalktım. Daha hastalığınız geçmemiş, sokağa çıkmamalıydınız. Sanırım öyle değilsiniz artık. Neden çıktınız? Ev sahibim Petersburg'dan ayrıldı da. Domna Savişna mı? Ne diyorsunuz? Ne kadar da iyi, ne kadar da asil bir kadındı o. Biliyor musunuz, ona karşı sanki özenlenmiş gibi saygı duyardım. Yaşamdan istediğini elde etmiş olan bu varlıktan, dedelerimizden kalma kutsal bir ışık yayılıyordu. Ona bakınca insanın gözlerinin önünde saçları beyazlamış, muhteşem geçmişimiz canlanıyordu. Bunda şairane bir hava var. Yaroslav İliç iyice şaşırarak sözünü bitirdi ve büsbütün kızardı. Evet, o iyi bir kadındı. Peki, yeni taşındığınız yeri öğrenebilir miyim? Buraya yakın sayılır. Koşmarov'un evinde kalıyorum. Tanrım, mağrur bir ihtiyar. Çok iyi bir dostumdur. Çok asil bir insandır. Yaroslav İliç bir kadeh daha vodka ve çabuk getirilmesini istedi. Ayrı bir dairede mi kalıyorsunuz? Hayır, bir kiracı ile birlikteyim. Kimin? Belki tanıyor olabilirim. Murin isminde uzun boylu bir ihtiyarın. Murin. Bu arka avluda tabutçunun üst katında oturan değil mi? Evet, arkada olan avluda. Peki rahat mısınız? Daha yeni taşındım. Demek istediğim şu ki yani onlar da garip bir durum gözünüze çarpmadı mı? Aslında ama odanızı beğendiyseniz Murinler'de rahat edeceğinizden eminim. Size bunu söylememde bir maksat taşımıyorum. Fıtratınızı biliyorum da ihtiyar Murin'i nasıl buldunuz? Biraz sağlığı bozuk biri sanırım. Evet, oldukça hastadır. Peki siz başka bir şey fark etmediniz mi? Konuşabildiniz mi onunla? Oldukça az, asık suratlı, sinirli bir adam. Yaroslav İliç düşünmeye başladı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra, talihsiz bir adamdır dedi. Murin mi? Evet, hem talihsiz hem de son derece tuhaf ve ilginç bir adam. Bilmem ki sizi sıkıyor muyum acaba? Bu meseleye ilgi gösterdiğim için beni affedin. Merak ettim işte. Beni de meraklandırdınız doğrusu. Onu tanımak isterdim. Ne de olsa beraber yaşıyoruz. Zamanında bu adamın çok zengin olduğu söylenir. Belki siz de duymuşsunuzdur. Ticaretin içindeydi. Bazı şanssızlıklar yüzünden fakir hale gelmiş. Bir gün fırtınaya yakalanan yüklü birkaç teknesi paramparça olup batmış. Yakın ve sevdiği bir akrabasının idare ettiği fabrikası da yanarak kül olmuş. Akrabası o alevler arasında canından olmuş. Peş peşe yaşanan ne üzücü kayıplar değil mi efendim? Anlatılanlara göre o zamandan beri kendini büyük bir derdin içinde bulan Murin'in akıl sağlığı için endişelenmeye başlamışlar. Volga üzerinde tekne işletmeciliği yapan başka bir tüccarla geliştiği kavgada öyle şeyler yapmış ki artık aklını kaçırdığına kimsenin şüphesi kalmamış. Artık neredeyse benim de inanasım geliyor. Gariplikleri hakkında oldukça fazla şey duydum. Hele bir defasında o kadar tuhaf, o kadar korkunç bir şey olmuş ki bu kadarına da kaderin gazabına uğramaktan başka bir şey denemez. Ordinov, ne gibi bir şey diye sordu. Anlattıklarına göre bir delilik anında eskiden çok sevdiği genç bir tüccarı öldürmüş. Aklı başına gelip bunu öğrendiğinde o kadar üzüntüye kapılmış ki kendini vurmak istemiş. Öyle diyorlar. Sonradan ne olduğunu bilmiyorum. Ama duyduğuma göre birkaç yıllık bir kilise cezasına çarptırılmış. Ne oldunuz Vasil Mihailoviç? Bu densizle ilgili olarak anlattıklarımla sizi yormayayım. Hayır kesinlikle. Kilise tarafından cezaya çarptırıldığını söylüyorsunuz ama o bu cezayı tek başına çekmiyor sanırım. Bilmem. Sadece onun ceza aldığını söylemişlerdi. O işe başka birisini de bulaştırıp bulaştırmadığını bilmiyorum. Zaten ondan sonra olanları duymadım. Tüm bildiğim şu ki, yani açıkçası bildiğim başka bir şey yok. Ancak söylemek istediğim şu ki, onda olan o tuhaf, kimseye benzemeyen hal, ardı sıra üzerine yağan felaketlerden sonra olmuştur. Mümkündür, dine karşı oldukça ilgili, tutucu bir adam galiba. Öyle olduğunu sanmam Vahil Mihailoviç. Çok sıkıntılar yaşamıştır bu adam. Bana temiz bir yüreği var gibi geliyor. Ama şimdi deli değil, değil mi? Düzelmiştir artık. Tabii ki, bundan eminim. Fakat kendisi az önce sizin de söylediğiniz gibi oldukça tuhaf, dindar birisi. Çok akıllıdır. Oldukça rahat, cesur ve hatta kurnazlıkla konuşur. Yaşadığı çalkantılı hayat yüzünden okunur. Enteresan ve çok okumuş bir adam. Hep din kitapları okuyor galiba. Evet, kendisini tasavvufa adamıştır. Nasıl yani? Mutasavvıfın birisidir. Fakat bunu size bir sır olarak söylüyorum. Bir sır daha vereceğim size. Bir müddet müşahede altında tuttular onu. Kendisine gelenler üzerinde çok kuvvetli bir tesir gücü var bu adamda. Ne gibi? İnanması güç fakat size bir olayı anlatayım. Başka bir mahallede yaşarken bir gün Alexander Ignatievich adında herkesçe tanınmış, saygı gösterilmiş bir adam yanına aldığı bir teğmenle ona geliyor. Teğmen sadece merakından dolayı geliyor. Murin onları kabul ediyor, bakışlarını gelenlerin yüzlerine dikiyor. İlgilendiği kişilerin yüzlerine çok büyük bir dikkatle bakarmış. Yoksa anlattıklarına göre gelenleri çok kaba bir biçimde geri çevirirmiş. Gelenlere istediğiniz nedir beyler diye sormuş. Alexander Ignatievich söylememize ne gerek var? Yeteneğiniz size cevabı verecektir diye cevap veriyor. Murin, peki öyleyse benimle şu odaya gelin lütfen. İlk olarak kendisine ihtiyaç duyanı çağırıyor. Bundan sonra olanları Alexander Ignatievich anlatmamış fakat yüzü kireç gibi bembeyazmış. Aynı şeyi tanınmış ailelerden birine mensup bir kadın da yaşamış. Rengi uçmuş, gözleri yaşlı adamın kehanetine ve konuşmasına hayran bir halde Murin'in odasından çıkmış. İlginç şey, sanırım şimdi böyle işlerle uğraşmıyor. Yasaklandı. Bir iki tuhaf olay oldu da, tanınmış bir ailenin tek çocuğu olan genç bir teğmen ihtiyara bakarken gülümsemiş. O da kızarak neden gülüyorsun diye sormuş. 3 gün sonra sen de bu hale geleceksin demiş. Murin, ölülere yapıldığı gibi ellerini göğüs hizasında çaprazlamış. Sonra ne olmuş? İnanmak istemiyorum fakat dediklerine göre adamın dedikleri gerçekleşmiş. O adamda gizli bir güç var Vasil Mihailovic. Safça anlattığım bu şeyler karşısında gülümsüyorsunuz. Bilgi olarak benden çok üstün olduğunuzu biliyorum fakat yine de ona inanmamak karşısında çaresizim. Karşı gelecek değilim. Sanırım az önce Murin'in tek başına yaşamadığını söylemiştiniz. Çok iyi bilmiyorum. Yanında kızı kalıyor galiba. Kızı mı? Sanırım öyle. Kızı ya da karısı. Bir kadınla birlikte yaşıyorlar. Bir kere görmüştüm fakat çok ilgilenmedim. Ya, ilginç. Genç adam düşünceye daldığında Yaroslav İliç'te onu keyifle seyre koyuldu. Eski bir dostla karşılaşmanın ve ona düzgün bir biçimde oldukça meraklı şeyler anlatmanın yoğun zevkini yaşıyordu. Çubuğunu tüttürerek gözlerini Vahil Mihailovic'den ayırmıyordu. Aniden telaşla yerinden fırladı. Tam bir saat geçmiş, tamamen aklından çıkmış. Değerli Vahil Mihailovic, bizi yeniden buluşturan bu güzel tesadüfe çok teşekkür borçluyum. Fakat gitmek zorundayım. Bilim evinizde sizi ziyaret gelmeme müsaade eder misiniz? Ne demek? Çok memnun olurum. Fırsat buldukça ben de ziyaretinize geleceğim. Gerçekten mi? Şeref duyarım. Beni ne kadar çok sevindirdiğinizi tahmin edemezsiniz. Lokantadan çıktıklarında karşı taraftan hızla gelen Sergeyev'i gördüler. Sergeyev telaş içinde Yaroslav İliç'e William Emelyanovich'in arabayla geldiğini bildirdi. Gerçekten de cadde üzerinde iki hızlı atın koşulu olduğu bir fayton göründü. Atlardan yedekte olanı başka bir güzeldi. En yakın dostunun elini kuvvetle sıkan Yaroslav İliç elini şapkasına götürerek onu selamladıktan sonra hızla yaklaşan arabaya doğru yürüdü. Giderken birkaç kere başını çevirerek Ordinov'u selamladı. Ordinov kendisini aşırı derecede yorgun ve bitkin hissediyor, ayaklarını zorlukla sürüklüyordu. Evini zar zor bulabildi. Onu kapıda yine Tatar kapıcı karşıladı. Ordinov ile Yaroslav İliç'in vedalaşmalarını gayet dikkatlice uzaktan izlemişti. Ordinov'a yanına çağırır gibi işaretler yapıyordu. Fakat genç adam umursamadan geçti. Dairesinin kapısında Murin'in evinden çıkan kısa boylu, ak saçlı, başı önde yürüyen bir adamla göz göze geldi. Bir mantar esnekliğiyle geriye çekilen adam, "Tövbe tövbe tanrım" diye söylendi. Bir yerinizi mi incittim? Hayır bayım, eksik olmayın. Aman tanrım. Sessiz ihtiyar sıkılarak, inleyerek, nasihat gibi bir şeyler mırıldanarak aşağı indi. Bu adam az önce kapıcının çok korktuğu mal sahibiydi. Ordinov ancak o anda taşındığının ilk günü Murin'in dairesinde gördüğünü hatırladı. Titrediğini, sinirlerinin bozuk ve aşırı bitkin bir halde olduğunu hissediyordu. Duygularını aldırış etmemeye karar verdi. Yavaşça üzerine tuhaf bir ağırlık çöktü. Yüreği sıkışıyordu. Kalbi üzerinde yara varmışçasına sızlıyor, akıtamadığı gözyaşları yüzünden boğulacakmış gibi oluyordu. Katerina'nın hazırladığı yatağa uzanarak diğer yana kulak kabarttı. İki nefes duyuyordu. Biri ağır, hastalıklı ve ara ara çıkıyordu. Diğeri ise yavaş, düzensiz ve telaşlıydı. Orada sanki aynı istekle, aynı amaç için çarpan tek bir yürek vardı. Ordinov ara sıra Katerina'nın elbise hışırtısını, yavaş ve yumuşak adım seslerini duyuyordu. Bu kadar hafif sesler bile kalbinde dayanılmaz olduğu kadar tatlı acılar meydana getiriyordu. Biraz sonra kulağına hıçkırıklar, heyecanlı bir iç çekiş ve tekrar dua sesleri gelmeye başladı. Katerina'nın kutsal ikonanın karşısına diz çökmesi, derin bir acı içinde kendinden geçerek ellerini ovuşturması canlandı gözlerinde. Bu kadın kimdi? Kim için dua ediyordu? Hangi dertsiz arzu yüzünden huzuru kalmamıştı? Bu kalpten dinmek nedir bilmeyen bir acı ve yakıcı gözyaşları halinde akıp giden bu umutsuzluğun sebebi neydi? Ordinov, Katerina ile konuşmasını hatırlamaya başladı. Kadının bütün sözlerini hoş bir müzik gibi yeniden duyuyor, her sözü aklına geldikçe onu bir misli daha heyecanlandırıyordu. Bir an için bütün bunları sadece bir rüya sandı. Ancak hemen ardından kadının sıcak nefesi ve öpücüğü hayalinde belirdi. Bütün benliğini tatlı bir hasret acısı kapladı. Gözleri kapanarak uyudu. Bir yerlerde saat çaldı. Zaman hayli ilerlemişti. Hava kararıyordu. Ordinov'un gözlerinin önünde Katerina'nın üzerine eğilmiş olan hayali canlandı. Sıcak bir yazın öğle vaktindeki gökyüzü kadar maviydi gözleri. İçlerinde yaşlar parıldıyor, Ordinov'a saf bir sevinçle dolu olarak bakıyorlardı. Sıcak bir huzurun belirdiği yüzündeki gülümseyişi sevinç yayıyordu. Başını omzuna bırakışında öyle bir yakınlık, öyle çocukça bir teslimiyet vardı ki Ordinov'un sevinçten halsizleşen göğsünden bir inilti koptu. Kadın sanki ona bir şeyler söylemek istiyor, yumuşak bir sesle bazı sırları açıklıyordu. Kadının nefesiyle ısınan Ordinov heyecanlı havayı istekle içine çekiyordu. Genç adam kollarını hasretle uzattı, iç çekerek gözlerini açtı. Katerina karşısındaydı. Üzerine eğilmiş, sanki bir şeylerden korkmuş gibi uçuk benzi yaşlı gözleriyle titriyordu. Ordinov'a bir şeyler söylüyor, yarı çıplak kollarını ona uzatarak adeta yalvarıyor gibiydi. Ordinov onu kollarıyla sarıp göğsüne çekti. Kadın titremeler içinde kucağına düştü.